Ayrım 18, son tanık Glenn Mead, sayfa 194. 30. kızım. Knoxville, Tennessee, 11.00. Carla McGee, Tyson Havaalanı'nda Hertz'den bir araba kiraladı ve 75 numaralı eyaletler arası karayolundan kuzeye, uzaklardaki Smoky dağlarına doğru yola koyuldu. Union County'ye vardığında vakit öğleden sonrayı geçmişti. Gök bulutsuz, hava sıcaktı. Dar yolda bir virajdan çıkınca bazıları biraz daha fazla ilgi ve hatta boya isteyen bir dizi göl kenarı bungalovu ve karavanla karşılaştı. Birinin üzerindeki levhada küçük çiftçi cennetine hoş geldiniz yazılıydı. Bir diğerinde ise banjo dersleri verilir. O parmaklara yolmayı öğretin diyordu. İleride bir levha daha gördü. Kilgore's Union County Marina. Marina yer yer bakımsızdı ama bu da sevimliliğinin bir parçası gibiydi. Ahşap bungalovlarla ve karavanlarla süslü göl kıyısı çok güzeldi. Suyun üzerinde ya da metal çatılı rıhtımlarda tombazlar ya da gezinti tekneleri görülüyor, gölde de birkaç yüzer ev seçiliyordu. Kiralık arabasını park ederken rıhtımdaki benzin pompasını çalıştıran, bir müşterinin teknesine benzin dolduran sarışın bir kadın gördü. 30 yaşında gösteren, blue jean ve beyaz pamuklu bir bluz giymiş çok güzel bir kadın. Hemen yanındaki tekerlekli iskemlede 13 ya da 14 yaşından fazla olmayacak soluk yüzlü bir erkek çocuk vardı. Altında şort ve üzerinde bir heavy metal tişörtü. Genç kadın Carla'yı görünce benzin pompalamayı tamamladı. Ellerini bir paçavraya silip yaklaştı. Oğlan da iskemlesinin tekerleklerine yüklenerek peşinden geldi.
''Yardım edebilir miyim tatlım?'' dedi kadın.
''Ronnie Kilgore'u arıyorum.''
''Kim arıyor?''
''Adım Carla Lane.'' Kadın ellerini beline dayadı.
''Ronnie seni bekliyor muydu?''
''Hayır ama onunla konuşmam gerek.''
''Ne konuda?''
''Özel bir konu.''
''Arkadaşın mı?''
''Pek sayılmaz ama tanışmıştık.''
Genç kadın bir kaşını kaldırdı. ''Vergi dairesinden gelmiyorsun değil mi?''
''Hayır, ilgim yok.''
''Ronnie şu anda burada değil, iş için Knoxville'e gitti.''
''Onu bekleyebileceğim bir yer var mı?''
''Epey beklemen gerekebilir tatlım. Genellikle 8'den önce dönmez. Bazen daha da geçe kalır.'' Carla kadının sesinde ani bir hoşnutsuzluk sezdi. Bungalovlardan birinin kapısında ''Özel haftalık fiyatlarımızı sorun'' yazılı bir ilan gördü.
''Kiralık bungalovunuz var mı?''
''Kalmayı mı düşünüyorsun?''
''Olabilir.''
''Büroya gel.'' Carla'yı kıyıdaki büroya götürdü. Tekerlekli iskemlesini genişletilmiş kapıdan manevrayla geçiren çocuk peşlerinden geldi. Büro masasının üzerinde sahte bir el bombasının yerleştirildiği bir plaket gördü. El bombasının pimine iple bir numara yazılı bir pusula bağlanmış, plakanın alt tarafına da şikayet bölümü bir numarası için yazılmıştı. Kadın siyah deri kaplı rezervasyon defterine baktı.
''Bir bungalovum var. Bir geceden fazla kalırsan biraz daha ucuz olur.''
''Tutuyorum.''
''Bir geceliğine mi?''
''Belli olmaz.''
''Neye bağlı tatlım?''
''Ronnie ile ne zaman konuşacağıma?'' Kadın omuz silkip çocuğa döndü. ''Hanımefendiye temiz çarşaf ve havlu ver Josh.''
''Peki efendim.''
Çocuk tekerleklerini yüklenerek arka taraftaki depoya yöneldi. Kadın rezervasyon defterini kapadı. İhtiyacın olursa civarda yiyecek bir şeyler alabileceğin bir Food Lion'la bir de Dollar General bulacaksın. Rıhtımda da bir restoran var. Kahvaltı ve atıştırmalık veriyoruz. Akşam yemeği için bölgede iki bar var. İstersen Harrogate ya da La Follette'e gidebilirsin. Sana kalacağım bungalovu göstereyim. Kadın Carla'nın önüne düştü. Çakıl taşı kaplı yoldan giderek kapısına birkaç basamakla çıkılan ağ biçimli ahşap bungalovlardan birinin önünde durdu. Odalar basit, temiz ve yeniydi. Bungalovun bir de küçük balkonu vardı. Panoramik bir pencere göle bakıyordu.
''Gün batımından hoşlanıyorsan buranın manzarası çok güzeldir. Neredesin?''
''New York.''
''Ben de öyle tahmin ettim.
Bu taraflarda pek New Yorklu görmeyiz. Müşterilerimizin çoğu Kentucky, Ohio ve Tennessee'den gelir.''
Carla ''Bungalov güzel, tutuyorum.'' deyip bir kağıt parçasına bir şeyler çiziktirdi.
''Döndüğünde bunu Ronnie'ye verip onunla konuşmak istediğimi söyleyebilir misin?'' Genç kadın başını sallayıp pusulayı aldı. ''Ben formları doldurayım, sen gelir imzalarsın.''
Karla pencereden dışarıya baktı. İnanılmaz bir manzara. Dumanlı pus bir ormanlık yamaçları çevreliyor. Göl ayna gibi kımıldamadan uzanıyordu. Manzarada annesinin vatanını hatırlatan bir şey vardı. Puslu dağlar ve derin boğazlar, yoğun ormanlar ve sakin göller.
Gerçekten çok güzel.
Genç kadın ilk kez gülümsedi. Evet, buralarda buna Redneck Riviera'sı deriz. Karla kayıt defterini imzalayınca genç kadın ona kulübeye kadar eşlik etti. Yatak çarşaflarıyla havluları değiştirdi. Ronnie döndüğü zaman sana seslenirim.
Sizin adınız nedir?
Regan Kilgore.
Teşekkürler.
Bir şey değil. Genç kadın başını sallayıp gitti. Biraz daha sempatik davranıyordu fakat Karla kadında bir ihtiyatlılık hissetti. Valizindeki eşyayı yerleştirdikten sonra duşa girip saçını yıkadı, sonra da balkona çıktı. Regan ve Josh eski bir yüzer eve bir kat boya atmaya hazırlanıyorlardı. Gölün üzerinde iki balıkçı teknesi tembel tembel sallanıyor, üzerlerindeki adamlar kamış oltalarını sallıyordu. Sabah erken kalkıp otomobil kullanmanın yorgunluğunu hissedince bir şekerleme yapmaya karar verdi. Fakat öncesinde Paul'a telefon etti. Telefon ikinci çalışta açıldı.
''Karla, biletini aldın mı?''
''Dubrovnik'e yarın Roma üzerinden gidiyorum.''
''Uluslararası Kayıp İnsanlar Komisyonu'nu aradım. Kazıları onlar denetliyor.''
''Kelly adında biri seni havaalanında karşılayıp ertesi sabah kazı alanına götürecek. Sanırım Dubrovnik'teki bir otelde yer ayırtman gerekiyor.'' ''Kazı alanının yerini öğrendin mi?''
''Şeytan Tepesi'nden sadece 3 kilometre mesafede.''
Karla'nın yüreği dipsiz bir kuyuya düşüyormuş gibi oldu.
''İyi misin Karla?''
Evet.
Zor olacağından eminim.
Bir duraklama.
Orada mısın Karla?
Buradayım.
Dikkatli ol. Bir şeye ihtiyacın olursa ne zaman olursa olsun beni ara, tamam mı?
Konuşma bitti. Telefonu kapatıp başucundaki komodine bıraktı. Yapması gerekeni düşünmek bile ürperticiydi. O Şeytan Tepesi denilen yerin yakınlarına gidiyor olmak. Bu ürktüğü bir kabustu. Hem zihnen hem de bedenen tükendiğini hissetti. Bunun hamilelikle de ilgisi olduğunu biliyordu. Artık her sabah yataktan kalktığında midesi bulanıyor, midesinde bir ekşime duyuyordu. Yorgunluğunu bir daha hissetti, dinlenmeye ihtiyacı vardı. Yatak odasına dönerken rıhtımda tekerlekli iskemlesine oturmuş Josh'un veranda penceresinden ona baktığını gördü. Çocuk utanarak el salladı, o da çocuğa karşılık verdi. Josh dönüp uzaklaşınca yatağın başına yürüdü. Uzandığı yerde elini karnının üzerine koydu. Ufak bir kabarma hissettiğini sandı. Öylesine rahatlatıcı bir duyguydu ki. Tüm acıları unutturacak bir keyif. En azından buna sahipti. En azından içinde canın bebeği büyüyordu.
31. Kısım. Birinin bungalov kapısına vurmasıyla uyandı. Ses kesildi, sonra yeniden başladı. ''Geliyorum, tamam.'' Bir blue jean ve bir tişört giydikten sonra parmaklarını karmakarışık saçlarından geçirdi. Kapıyı açarken hala blue jean'inin düğmelerini ilikliyordu. Kapının önünde duran adam 40'larının ortalarında olmalıydı. Uzun boylu, oldukça yakışıklı, yüzünde çoğu kadının anında çekici bulacağı bir özgüven ifadesi. Koyu renk saçları şakaklarda yer yer kırlaşmaya yüz tutmuştu. Üzerinde bir blue jean, ayaklarında kovboy çizmeleri, yakası açık bir gömlek vardı. Ve pantolonunun gümüş kemer tokasına bir çift yıpranmış deri eldiven takılmıştı. El sıkması güçlüydü.
''Karla, ne kadar uzun zaman oldu. Sanırım seni son gördüğümde olsa olsa 16 yaşındaydın.''
Sesi derin ve erkeksiydi. Aksanında bir güneyli tınısı seziliyor, kahverengi gözleri ve çıkık elmacık kemikleri genlerinde bir Amerikan yerlisi izi bulunduğunu gösteriyordu. Adamın pek bir şey kaçırmadığını da tahmin etti. Bir bakışta Karla'yı süzüp görmek istediğini görmüştü.
''Seni yeniden görmek ne güzel Ronnie.''
Adam gülümsedi. ''Seni de, Regan benimle konuşmak istediğini söyledi.''
Karla bungalovun önünde duran Ram kamyoneti, kamyonetin kolilerle ve rıhtım malzemesiyle dolu kasasını gördü. Şoför kabininin arka tarafındaki kancalardan bir av tüfeği sarkıyordu.
''Rahatsız edilmeden konuşabileceğimiz bir yer bulabilir miyiz?''
''Bunun Dan'le bir ilgisi var mı?''
''Hayır, yok.''
Ronnie şapkasını geriye etti. ''Sanırım rıhtımda konuşabiliriz. Yarım saat sonra orada buluşmaya ne derse, böylece kamyoneti boşaltıp bir duş yapacak zaman bulurum.''
Rıhtımda durmuş, gün batımının tadını çıkarırken ahşap zemin üzerinde ayak sesleri duydu. Ronnie duş yapmış, saçları hala ıslak, temiz bir gömlekle başka bir blue jean giymişti. ''Bu taraflara daha önce hiç gelmiş miydin Carla?''
''Hayır, beni nasıl bulabildin?''
''Büyük babamın ölümünden sonra Beyze yazdığım bir mektup buldum. Seni buraya neyin getirdiğini sormamın bir sakıncası var mı?''
Nereden başlayacağını bilememedin, huzursuzluğuyla derin bir soluk aldı, sonra kendini koyuverdi.
Ronnie'ye sadece bilmesi gereken basit gerçekleri anlattı. Adam cevap vermeden önce Carla'nın gözlerinin içine baktı. Kocanın başına gelenlere üzüldüm, çok yetenekli birine benziyordu.
Candan bahsedildiğini duymuş muydun?
Ölümü hakkındaki televizyon haberlerini izledim ama benimle neden konuşmak istediğini sanırım hala anlamış değilim.
''Yardımına ihtiyacım var Ronnie.''
Adam cevap vermedi.
''Büyük babamla yakın dost olduğunuzu hatırlıyorum.''
Ronnie genç kadının devam etmesini bekleyerek sessizliğini sürdürdü. ''Özel kuvvetlerdeyken ikinizin neler yaptığı hakkında pek fazla bilgim yok, sadece tahmin edebiliyorum.''
''Neyi tahmin ediyorsun?''
''Belki de çok fazla film izlediğimi söyleyeceksin ama büyük babamın aranan teröristlerin peşine düşen o özel kuvvet mensuplarından olduğunu tahmin ediyorum.''
''Bunu Dan'den mi duydun?''
''Hayır, işinden hiç bahsetmezdi. Ben de aptal değilim. İki ile ikiyi bir araya getirebiliyorum.''
''Yani?''
''Belki insan da öldürdü. Ancak onu soğukkanlı bir katil olarak düşünmeme imkan yok. Benim gözümde o hep düzgün, sevgi dolu bir insandı.''
''Evet, öyleydi.''
''Ama insan öldürdü, değil mi?''
''Ne soru ama. Dan askerdi. Ne yapması gerekiyorsa onu yaptı.''
''Ne yapması gerekiyordu?''
''Görevini.'' ''Bütün bunları nereye vardırmak istediğini hala anlayamıyorum.''
''Buraya iki adamın izini bulmanı istemeye geldim.''
''Neden?''
''İkisi de tehlikeli savaş suçlusu. Kocamı öldürdüler. Belki ailemin geri kalanlarını da.''
Becerebildiğince açıklamaya çalıştı. Epey sürdü. Ronnie araya girmeden dinlemekle yetindi.
''Dan senin o tecavüz kamplarından birinde bulunduğunu söylemişti. Doğru mu bu?''
''Evet, bunu neden söylemiş olabilir ki?''
''Ailesinin başına gelenlerin yüreğini parçaladığından eminim. David'i kaybetmek de öyle. Ve tek oğlunun mezarının nerede olduğunu bilememek de acısını daha da arttırıyordu. Darbe yemiş biri gibiydi. Kırık, umarsız. Konuşmaya ihtiyacı vardı.''
''Sana başka ne anlattı?''
''Senin travma geçirdiğini ve terapiye ihtiyacın olduğunu.'' Ronnie sessizliğe gömüldü. Sessizlik kurşun gibi ağırlaştı sonunda. ''Bu adamları bulduğunu varsayalım.'' dedi sonra...
''Onlardan bilgi almak istiyorum.''
''Bilgiyi de alınca, o zaman bu pisliklerin adalete teslim edilmesini ve cezalandırılmasını istiyorum.''
''Bu dediklerinde son derece ciddisin değil mi? O adamların peşine düşmekten bahsediyorsun, gerekirse tek başına.''
''Adalet istiyorum ve evet, uzun zaman tedavi gördüm. Öyle düşünüyorsan hemen söyleyeyim, deli kadınlar gibi intikam peşinde değilim.''
''Dan senden hep çok bahsederdi, bana hiç böyle bir izlenim vermedi.''
''Peki bana yardım edecek misin?''
''Carla, polis ve federaller sözünü ettiğin cinsel adamlarla ilgilenmek için para alıyor.''
''Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun?''
''Öyleyse onlarla konuş ve bırak adalet kendi yolunu çizsin.''
''20 yıldan fazla zaman geçti. Bu adamlar asla adaletin karşısına çıkmayacak.''
''Neden böyle düşünüyorsun?''
''Çünkü bunların hepsi korkak. Korkaklar da kaçıp saklanmaktan başka bir şey bilmez. Son 20 yılda aranan soykırım suçlularından yüzde kaçı yakalandı biliyor musun?''
''Bilmiyorum.''
''İhtiyatlı bir tahmine göre %30'dan azı. Kusurlu bir adalet sistemine güvenmemi benden nasıl istersin?''
''Bu dediğine gerçekten inanıyor musun?''
''Karşında bir avukat var.''
''Öyleyse tanıdığım ilk dürüst avukat olmalısın.''
''Yakalanacakları konusunda en ufak bir kuşku duymaları halinde bu adamlar daha önce ne yaptılarsa onu yapar, kaçar ve kendilerine yeni kimlikler uydururlar.''
''Öyle mi düşünüyorsun?''
''Hiç kuşkum yok. Can'ı öldürdükten sonra şu anda bunun hazırlığını yapıyor olabilirler. Kim oldukları anlaşılıncaya kadar bir 20 yıl daha geçer. Belki de hiç yakalanmazlar. Onları bu yüzden hem de kısa zamanda bulmam gerek.''
Ronnie bir şey söylemedi.
''İkisinden birinin adı Mila Shavik. Annem babam ve Can'ın ölümlerinden onun sorumlu olduğunu sanıyorum. Öteki adam Boris Arkov ama aslında bir uşaktan başka bir şey değil. Kamptan Shavik sorumluydu. Cezalandırıldığını görmek istiyorum.''
Ronnie hareket etmeden, kımıldamadan durmuş, gözlerini Carla'nın suratına dikmişti. ''Bana bir iyilik yapar mısın?'' dedi sonunda.
''Ne?''
''Bir düşüneyim. Regan bu gece burada kalacağını söyledi.''
''Evet.''
Yemeğe gelirsen sevinirim.
İçimde Regan benden pek hoşlanmadı gibi bir his var.
Adam güldü. O sadece dişi bir kedi. Onun için aldırma. Yankee konuklarımıza başlangıçta hep böyle biraz kaba davranır.
Seni duyan da güneyde hala iç savaş devam ediyor sanacak.
Ronnie şapkasına dokundu gülümseyerek, bazıları ömrüm boyunca bundan daha doğru bir söz söylemediğini söyleyebilir dedi.
32. kısım. Regan'ın yeri göle bakan en eski bungalovlardan biriydi. Karla duş yapıp giysilerini değiştirdi, biraz parfüm sıktı. Buzlu çay ve su dolu sürahilerle donanmış masasıyla kulübenin içi insana bir ev havası veriyordu. Karla kapıya vurup Ronnie tarafından içeri alındığında, Regan elinde dumanı tüten bir güveçle mutfaktan çıkıyordu.
''Pek fazla bir şey yok, tavuk ve erişte, lahana ve patates püresi, uslu bir misafir olursan da pekan tartı ve dondurma.'' ''Yardım edebilir miyim?''
''Her şey hazır canım, sen kendine bir sandalye bul ve boynuna da bir bez geçir.'' Ronnie birkaç servis tabağı daha getirdi. ''Daha önce resmen tanıştırılmadıysanız, Mrs. Carly'a merhaba de Josh.''
''Hanımefendi.''
Oğlan köşedeki elektronik klavyeden uzaklaştı, tekerleklerini döndürerek masaya yaklaştı ve nazikçe elini uzattı.
''Tanıştığımıza sevindim Josh.''
Herkes yerine oturunca Ronnie patates püresi dolu tabakları dağıttı. Josh müzisyen olmak istiyor. Bir zamanlar annesinin yaptığı gibi klavye çalıyor. Arada şarkılar da yazıyor. Oldukça iyi.
''Carla, seni çalarken dinlemeliyim Josh.'' dedi. Çocuğun yüzü kızardı. ''Yok, o kadar iyi değilim.''
Ronnie bir çatal dolusu erişte aldı. ''Evet, oğlum temazu sahibidir.''
''Baba.''
''Şunu bir dinle evlat, anlatsana Carla.''
''Kocam konser piyanistiydi, dünyanın her yerinde konserler veriyordu.''
Josh birden dikkat kesildi.
''Sahi mi? Ünlü biri mi?''
''Ünlü biriydi demek daha doğru olacak Josh.''
''Ronnie, New York, Paris, Londra, Roma, aklına neresi geliyorsa CD'leri de vardı.''
Çocuk bir ıslık çaldı.
''Sahi mi? Bu harika işte.''
Regan, ''Bu çocuğa vereceğim bir tavsiye var mı?'' diye sordu. ''Can, hep gerçekten çok istiyorsan her konuda başarılı olabilirsin.'' derdi. ''Bunun için sadece gece gündüz demeden çalışmaya hazırlıklı olmalısın. Bana kalırsa durmadan pratik yapmak gerek Josh.''
Regan başını sahte bir ümitsizlikle salladı. ''Josh, şu kahrolası elektronik piyanoyu çalmaktan bir an bile vazgeçmez. Bazı komşuların gürültü ve rahatsızlık nedeniyle Josh'a karşı mahkeme emri çıkaracaklarını duydum.''
Josh'un yüzü kızardı.
''Çok komik.''
''Daha da komiği var. Ork bağışçısı olup orgunu bir hayır kurumuna vermeme ne dersin?''
Carla Josh'a bakıp göz kırptı. ''Bir başka tavsiyem de eleştirilere kesinlikle kulak asmamak.''
''Kocanız hala çalıyor mu Mrs. Carla?''
''Hayır Josh, kendisi birkaç hafta önce öldü.''
Masada rahatsız edici bir sessizlik oldu. Regan ve Josh Carla'nın koluna dokunan Ronnie'ye baktı. ''Sanırım daha önce anlatmam gerekirdi.''
''Hayır lütfen, kimseyi üzmek istemedim.''
''Üzmedin canım.'' dedi Regan, Carla'nın eline destek için hafifçe vurarak. Tatlıya sıra gelince Ronnie peçeteyle ağzını silip ayaklandı. ''Bana bir süreliğine izin verir misiniz?'' Dışarıya akşam göğüne baktı ve holdeki masanın üzerinden bir elektrik feneri aldı.
''Her şey yolunda mı?''
Dönüp Carly'e gülümsedi. ''Evet, ama bu gecenin ileri saatlerinde fırtına bekleniyor. Onun için her şeyin iyi demirlenip demirlenmediğini kontrol etmem gerek. Üstelik tatlı sırasında Regan'la kadın kadına konuşma fırsatı bulursunuz.''
Yemekten sonra Carla bulaşıkta Regan'a yardım etti.
Josh'u ön odada klavye çalar bırakıp verandaya çıktılar. Ağustos böcekleri ortalığı kasıp kavuruyor, alacakaranlıkta ateş böcekleri uzak bir evrende patlayan yıldızlar gibi uçuşuyordu. Gölün kenarında bir tekneye binen Ronnie'nin elindeki güçlü fener ışığını gördü. Yüzer evlerden birine giden motorun homurtusunu işitti. Josh'un çaldığı hafif rock parçası motor sesini bastırdı.
''Josh'u etkilediğin kesin.
Öyle mi dersin?
Müzikle ilgili her şeye heyecanlanıyor.''
Carla birkaç adım ötede yeni bir ateş böceğinin parladığını, sonra da söndüğünü gördü.
''Ronnie benim hakkımda ne anlattı?''
''Eski bir askerlik arkadaşı ile ilgili olman dışında hiç, ama kocanın başına gelenlere üzüldüm, kolay olmadığından eminim.''
Carla göle ve batan güneşin ışığıyla koyu turuncuya kesen dağlara baktı. Uzun zamandan beri böylesine bir huzur duygusu yaşamamıştı.
''Ne zamandır burada yaşıyorsunuz?''
''Tüm hayatım boyunca. Babam ben çocukken de buranın sahibiydi.''
Ronnie ile birlikte mi devraldınız? Regan başını evet der gibi salladı. Babamın ölümünden sonra Ronnie için tam zamanlı bir iş. Ben sadece yazları ve tatillerde yardım edebiliyorum. Normalde bölgedeki bir ortaokulda öğretmenlik yapıyorum.
Cennet gibi, özel bir yer.
Hey, her şeyi büyüleyici gün batımlarından ibaret sanma. Yoğun sezonda bütün aile çalışmaktan bitap düşer. Bir de yerel eğlence var.
O ne demek?
Eğlence diye bir şey yok demek. Birkaç yerel barla gölde dolaşmak, gölde balık tutmak veya bir şeyler yapmak için kafa patlatmak arasında seçim. Ve oh, gölden bahsetmiş miydim? Carla gülümsedi.
Yine de bu yerle ilgili sanki manevi bir şey var.
Tüm bu arazi Cherokee ve Shawnee kabilelerinin av sahasıymış. Burada herkeste yerli kanı var. Bana kalırsa yerlilerle tarih kitaplarında iddia edildiğinin çok daha ötesinde bir karışma yaşanmış. Başıyla bir tarafa işaret etti. Daniel Boone 1800'lerde Appalachian dağlarına yolu yerleşimciler için bu taraftan açmış.
Gerçekten mi?
Bazen kafamı berraklaştırmak istediğim zaman yürüyüş ayakkabılarımı çekip dağdaki o patikalarda yürümeye giderim.
Orada ne var?
Aklına gelecek her türlü vahşi yaşam, kartallar, yılanlar, ayılar.
Tehlikeli değil mi?
Regan bluzunu kaldırdı. Blue Jean'inin kemerine takılı siyah deri kılıf içindeki gümüş kaplı küçük 38'lik tabancayı gösterdi. Havaya bir el ateş et. Vahşi hayvanların neredeyse hepsi korkuyla kaçışır.
Ve sanırım bazı adamlar da.
Regan neşeyle güldü. Burada hemen hemen herkes silah taşır şekerim. Güneyli yerleşimci zihniyeti. Beşikteyken dişlerini ateşli silahlar üzerinde keskinleştirirsin. Seni en iyi koruyacak insanın bizzat sen olduğun ilkesi.
Kocan tek başına tehlikeli patikalarda dolaşmandan endişelenmiyor mu?
Endişe mi? Dwayne'i hayatta endişelendirecek tek şey bira için yeterli parası olup olmadığıdır.
Dwayne,
Regan gürültüyle güldü. Sonra da eliyle ağzını kapattı.
Oh, anladım. Sen benle Ronnie'yi...
Hayır, Ronnie benim abim.
Ya Josh'un annesi?
Kamyon dolusu sorunu olsa da en sıradan bir taşra kızı ve sevgi dolu bir anneydi.
Neydi o sorunlar?
Her zaman bir tür kayıp bir ruhtu. Ronnie bir göreve gönderildiği zaman onsuz geçen uzun dönemlere hiç alışamadı. Ronnie yokken içmekten de vazgeçemedi.
Ne oldu?
Bir gece sınırı aştı ve arabayı bir duvara çarptı. Josh'un da bel kemiğiyle bacakları kırıldı. Josh enkazdan çıkarılıncaya kadar annesi çoktan ölmüştü.
Bu korkunç bir şey olmalı.
Ronnie'nin yüreği parçalandı. Bana kalırsa Annie'nin ölümü ve Josh'un sakatlığı için hala kendini suçluyor. Oğlunu deli gibi seven birisi için taşınması çok ağır bir yük. Josh'un müziği bu kez yumuşak bir balat havayı doldurdu. Regan, Ronnie görevde olduğu zaman Annie bazı geceler çalardı diye devam etti. Josh da böyle başladı zaten. Annie sonunda yalnızlıktan sıkıldı ve klavyeyi Harrogate'deki bir tefeci dükkanından satın alıp kendi başına öğrenmeye çalıştı. Burada tünemiş yalnızlık çekmemek için bir şeyler çalmaya çalışan bir kadın bana hep iç burkutucu gelirdi.
Josh nasıl idare ediyor?
Annesi öleli 5 yıl oldu. Bazen yatağında doğrulup oturur. Sanki bungalov basamaklarında eskisi gibi annesinin ayak seslerini duymayı bekler. Annesinin adını sayıklayarak, ağlayarak uyandığı geceler bilirim.
Ya Ronnie?
O zamandan beri bir kadına baktığını sanmam. Birisiyle çıkmadığı kesin.
Sağlam birine benziyor.
Tuhaf olanı da bu. Kamyoneti ve kovboy çizmeleriyle cahil bir redneck'i andırıyor. Oysa sınıf birincisi olarak psikoloji diploması aldı.
Nereden?
Vanderbilt. Hiç aklına gelmezdi değil mi? Güney'in en gözde üniversitelerinden birinden mezun olduktan sonra orduya katılması babamı çok üzdü.
Oysa subay olmayı hiç istememişti. Sebebini hiçbir zaman anlayamadım.
Ordudan ayrıldı mı? Josh'a bakmak için istifa etti. Doğrusunu yaptı. Ama bana sorarsan olanlardan dolayı hala dünya kadar suçluluk duyuyor. Regan ayaklandı, Blue Jean'ini silkeledi. Neyse, dönmeden önce ütülenecek çamaşırlarım var.
Yemek için teşekkürler.
Yine de yarın gidecek misin?
Öyle görünüyor. Akşam yetişmem gereken bir uçağım var.
Nereye?
Avrupa.
Bazıları talihli. Valizini taşımak için birine ihtiyacın olursa bana haber ver. Neyse, seni tanıdığıma sevindim Carla.
Ben de.
Regan gülümsedi ve elini uzattı. Kocanın müziğini dinlemeye çalışacağım. Değişiklik olur.
Neye göre?
Josh'u dinlemeye ve yerel barlarda alıştığım cuma günleri folk müziği dinle ve gözyaşlarını bir ana akıt dalgasına göre.
18. ayrımın sonu. Sayfa 208.